تاریخ ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. İstanbul'dan TGRT FM stüdyolarından hepinize hayırlı akşamlar. Hepinize saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Aygıngöl sesimizi size ulaştırıyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Programımız haftada bir yayınlanıyor malum. Canlı yayına geçmeden önce, hocamız da burada, iletişim bilgilerimizi size vermek istiyorum. Telefonumuz 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com. ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Efendim dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Hocam geçen hafta, son 4 haftadır hatta öyle diyelim, Selim Han hakkında konuşuyoruz. Şimdi arkası yarın gibi oldu ama malum çok kudretli bir padişah. En son Mısır üzerine giderken orada bir durmuştuk. İsterseniz bu hafta dinleyicilerimizi fazla meraklandırmadan öyle bir tekrar bir girizgah yapalım. Sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam.
Evet, teşekkür ederim. Dinleyicilerimizi de sardı. Zaten bana gelen maillerde Selim Han'ın bu anlatmamızdan fevkalade memnun olduklarını dile getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Selim Han gerçekten dünyanın en büyük cihangirlerinden bir tanesi. Ve iki büyük seferinde birinde bir Cihan Devleti'ni, o gün için büyük bir devleti, Safevileri, Osmanlı Devleti için bir tehdit unsuru olmaktan çıkartıyor. İkincisinde ise bugünkü Suriye, Hicaz, Suudi Arabistan, Mısır gibi üç büyük devleti Osmanlı topraklarına katıyor. Dolayısıyla hareketleriyle, davranışlarıyla, teşkilatıyla, gittiği yerlerde bıraktığı izlerle, gerçekten bir büyük cihangir hayatı ne kadar anlatılsa az denebilecek bir kimse yetmez. Çok farklı özellikleri olan bir padişah. Şimdi Selim Han Mercidabık Savaşı'nı kazanınca bir müddet Halep'te, ardından Şam'da kaldı. Burada hem bir takım imar faaliyetlerinde bulundu, hem alimlerle sohbet etti. Kudüs, Nablus, Gazze gibi yerleri fethettirdi Sinan Paşa'ya. Ve bu bölgede teşkilatı yerleştirince Tomanbay'dan, ki Mısır tahtına Tomanbay oturmuştu Kansu Gavri'nin yerine, Tomanbay'dan Gazze'nin ötesini kendisine bırakma teklifinde bulundu. Tomanbay'a kendi hakimiyetini tanıması kaydıyla, sadece bağlılığını arz etmesi kaydıyla, diyelim çok büyük bir de bağlılık burada söz konusu değil, kendisine tabiyetini arz etmesi, karşılığında Gazze'den ötesini Tomanbay'a bırakacağını vaat etti. Fakat Osmanlı elçisini öldürdüler. Yani giden elçiyi, Tomanbay'ın huzurundan çıktığı an öldürdüler devlet adamları. Dolayısıyla elçisinin öldürülmesi Selim Han'ın Mısır seferinin başlangıcı oldu. İkinci bu seferin devamının başlangıcı oldu. Birincisinde yol kesmekti diyebiliriz ve Kansu Gavri'ye cezasını vermişti. Selim Han öyle görüyor en azından. Kansu Gavri'nin cezasını gördüğüne inanıyor ve devam etmek istemiyor muhtemelen. Ancak elçisinin öldürülmüş olması seferi devam ettirmek durumunda bırakıyor Selim Han'ı.
Geçen hafta da söylemiştiniz ama sebep sadece bu değil herhalde. Yani bu mesela öldürülmesi olayında sultanın pek adamlarına herhalde sahip çıkamamasından dolayı bir öldürme bahsi geçmişti geçen hafta. Yani bir iç karışıklık da
Tumanbay'ın değil evet. mi? Tabii bunu daha sonra Tumanbay'la görüşmelerinde de bu ortaya çıkacak. Ya sözü geçmeyen bir padişah olur mu diyor Selim Han. Ya bugün bunu yapan yarın Selim Han oradan çekildiği an bunlar yerinde durmayacaklar. Suriye'yi almak için, Selim'in fethettiği yerleri almak için harekete geçecekler. O sebeple zaten tabiiyetini arz etmesi veya bağlılığını arz etmesini bu nedenle istiyor. Onu yapmadığı takdirde Selim'in fethettiği yerleri, Selim Han'ı bu defa Selim Han çekildiği an Suriye, Orta Doğu mıntıkasına sefere çıkacaklar ve daha büyük kanlar dökülecek, daha büyük savaşlar yapılacak. Dolayısıyla orada asıl olan tabiiyet. Ancak giden elçiyi öldürdüğün zaman daha neyi görüşeceksin? Yani elçiye el sürülmez. Giden elçi öldürüldüğü an daha konuşulacak bir nesne kalmamıştır. Yani artık savaş demektir o. Onun başka bir ifadesi yok. O diğer meseleleri göz ardı ettirtiyor. Ya ikinci plana bıraktırıyor. Başka bir mesele varsa bile ikinci planda kalmış oluyor. Çünkü artık yapılacak herhangi bir husus yok. Bu savaş demektir. Evet. Değil mi? Yani elçinin öldürülmesi demek savaş demektir. Netice itibariyle Selim askerlerine, ordusuna ileri harekatını emrediyor ve bütün hazırlıkları artık Sina çölüne göre, yani önde geçeceği bir Sina çölü var. Sina çölünün de geçmek için hazırlıklarının yapılmasını istiyor devlet adamlarından. Ve kendisi de 20 Aralık'ta Şam'dan harekete geçiyor. Selim Gazze'den Remle'ye doğru gelirken yanında mahremi Hasan Can ve İdris'i Bitlis'i olduğu halde orduyu ileri gönderiyor ve kendileri birkaç tane adamıyla, çok fazla değil, yoldan ayrılıyor ve Kudüs'e gidiyor. Orada gece boyu yol yürümek suretiyle Kudüs'e gidiyor. Aslında yol güvenliği de kalmamış. Savaş dönemi olduğu için her taraf çöl bedevileriyle dolmuş. Son derece tehlikeli bir durum ama Selim'in çok rahat hareket ettiğini görüyoruz.
Şimdi Selim Han'ın dinleyicilerimizden de böyle bir geldi aslında da şimdi bu açıklamanız üzerine şu aklıma geldi. Selim Han'a Yavuz denmesinin hususi bir şey var mı? Özelliği var mı? Nedir? Nasıl olmuştur?
Selim Han'a Yavuz denmesi İran tarafından kaynaklanır. Yani Yavuz bizde kötü manasına kullanılır Türkçe'de. Yavuz, Yavuz hırsız ev sahibini bastırır denir evet, meşhur evet. sözdür. Yavuz iyi manada değildir, kötü manadadır. Sert, haşin, Yavuz yani hareketleri haşin ve sert. Dolayısıyla İranlılar demiştir Yavuz diye. Biz onun için bizim tarihlerimizde Yavuz kullanılmaz. Son yüzyıl çalışmaları hariç Yavuz kullanılmamıştır. Fakat sonradan biz dosta Yunus, düşmana Yavuz. Yani evet. bize Yunus, düşmana Yavuz. Yani onlara karşı Yavuz diyerek benimsemişiz Yavuz lakabını ve daha da çok sevmişiz. Daha da çok sevmişiz, daha çok kullanmışız. Yani bu sevgi öyle ki Yavuz kelimesini bize sevdirmiş çocuklarımıza. Evet. Hep Yavuz isimlerini verir olmuşuz. Yavuz Selim, Yavuz tek başına. Arif Nihat'ın da çok güzel bir ifadesi vardır. Yoksa bu yoksa bu yaprakta Oğuz, yoksa bu toprakta Yavuz, biz de yokuz, biz de yokuz der.
O zaman Yavuz yani. Dostlarımıza selam olsun diyelim.
evet.
Teşekkür ederim.
Şimdi yol güvenliği kalmamış, her taraf çöl Araplarıyla tehlikeli bir hale gelmiş. Buna rağmen Tanyeri'nin atışından güneşin batışına dek gidiyor ve Beyt-i Mukaddes'e ulaşıyor Selim Han. 12 bin kandille aydınlatılmış Mescid-i Aksa'da iki rekat hacet namazı kılıyor. İstek namazı ve çok duada bulunuyor orada Selim Han. Ve sabahı beklemeksizin peygamberlerin mezarlarını, İbrahim Aleyhisselam'ın ilk kurban kestiği Saharetullah'ı ziyaret ediyor. Oralarda ziyaretlerde bulunuyor. Ertesi sabah hava çok soğuk ve karlı olmasına rağmen, tabii çok değişik Aralık ayında hareket ediyorlar. Kış mevsimi bazen soğuk ama çölü geçerken de gündüz artı 40 sıcaklığa çıkacak. Yani evet, böyle bir durum söz konusu.
Sina çölünde değil mi?
Sina çölünde. Çok soğuk, İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret için Halilur Rahman'a gidiyor. Ve orada da İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret ediyor. Ve Askalan yoluyla yeniden ordusuna kavuşuyor. Yani Selim Han böyle giderken oralar hep peygamberlerin kabir ziyaretgahlarıyla, kabirleriyle dolu olan yerler. Giderken buraları bazen has 3-5 tane adamıyla ziyaretlerde bulunuyor ve yeniden ordusuna dönüyor. Yani orduyla beraber o bölgelerde bir sıkıntıya vermek istemiyor. Tabii asıl olan şeye geldiği zaman Sina Çölü'nün geçilip geçilmemesi meselesi. Sina Çölü ile ilgili Selim Han onu geçebilmek için çok ciddi hazırlıklar yaptırıyor. 40 bin kırba su doldurtturuyor. Atların ayaklarına özel çöle dayanıklı keçeler yaptırdığı ifade ediliyor. Bunları yerine göre gündüz takıyorlar, gece çıkartıyorlar. Yani bir takım tedbirlerde bulunuyor. Ancak bu arada da yani Gazze'yi giderken o tarafa bir toplantı esnasında devlet adamlarından Hüseyin Paşa bunu geçmenin, Mısır'a yürümenin zorluklarını dile getiriyor. Aslında Selim Han geçebilir miyiz, geçelim mi diye bir sorgu ve sualde bulunmuyor. Böyle olduğu halde Hüseyin Paşa bu sefere Sina Çölü'nü geçmeye uygun olmadığını, dolayısıyla da geri dönülmesi gerektiğini ifade eden bir beyanda, konuşma yapıyor, beyanda bulunuyor. Yani hatta onu böyle tarihlerde şiir şeklinde de verirler. Gazze'den geçmen ki kumdur yok mecal der Hüseyin Paşa. Gazze'den geçmeyin ki kumdur yok mecal. Çok zarar var, şaha aittir vebal. Yani bu işte çok zarar olur, çok ölen olur, çok sıkıntı çekilir. Vebali şaha aittir, sultana aittir, padişaha aittir. Bu seferde halka çok noksan eder, leşkeri bu yolda sergerdar eder. Halka da çok noksanlık verir bu ve leşker de asker de bundan büyük zarar görür. Rumi çıkmaz kum içinden bir güman, hep helak olur sipah ey cem nişan. Bu çölden diyor Rumi, yani askerler, Rumlular kolay kolay çıkamazlar, hepsi helak olurlar. Çok sert ifadeler kullanıyor. Kanına girme bu cemin, Şam'a dön, göçtüğün yurda saadet birle kon. Bu kadar insanın canına girme, Şam'a dön, geri dön ve göçtüğün yurda, geldiğin yurda saadetle var. Tabi Selim Han gibi birisine hem de Sina'yı geçelim mi, geçmeyelim mi diye bir tartışmayı, bir görüşmeyi açmadığı halde bu tip ifadeler son derece ağır gidiyor. Bunlar devlet adamlarının bütün moralini bozacak ve yayıldığı zaman askeri dehşetli bir sıkıntıya sevk edecek. Belki de çölü geçerken çok büyük isyanlara sebep olabilecek cümleler. Nitekim adam daha çadırına gider gitmez Selim Han onu Yokluk Çölü'ne gönderiyor.
Yani
göndermek zorunda.
yani büyük bize cesaret etmiş o da ama.
Evet. Evet. Evet. Gerçekten de çölün durumundan biraz bahsedecek evet olursak, çöl Hüseyin Paşa'nın bahsettiğinden daha az değildi. Yani geçmek cesaret isteyen bir husustu. Hemen hemen bu çölü hiç kimse dönemin eskiden en büyük cihangirleri dahi geçmeye cesaret edememişti. Timur buradan geri dönmüştü. Gazze ile Salihiye arası bu çöl şeyi tam 8 konak olarak değerlendiriliyor. Araplarla gece Bedevi Arapların devamlı saldırılarda bulunduğu bir yer yağma için. Burada develer hörgüçlerine kadar kuma battıkları ifade edilir. Zaman zaman kum fırtınaları olur ve hörgüçlerine kadar kuma batarlar diye ifade edilir. Öyle bir kum deryasıdır ki derler kaynaklar, fil yapılı binekler bomboş çölde karınca çekirge sürülerinden şaşkına dönerlerdi diye de ifade edilir. Bu denli yollardan sayıya gelmez askerle geçmek olacak iş değildi. Tabii daha uygun bir yol var ama bu defa da iki ay alır oralara dolaşmak. O mevsimde sıcaklık gündüz 40 dereceye ulaşıyor, gece de 0 dereceye düşüyor. Dondurucu bir soğuk.
Müthiş.
Dolayısıyla insan bedenini, bünyesini müthiş tahrip edebilecek bir durum söz konusu. Yani bir anda 0'la 40 derece bir günde oynayan bir farklılık. İşte aslında devlet adamlarının çoğu bunun bir delice bir cesaret olduğunu düşünüyorlar. Ancak Hüseyin Bey'in akıbetini görünce, hani kurda bu dersi nereden aldın demiş aslan tilkiye, bu dersi nereden aldın, şu yatan kurttan demiş. Biliyorsunuz değil mi hikayeyi?
Evet.
Nasıl aslan tilki ormanda avlanmaya çıkmışlar ve bir geyik avlamışlar, bir öküz, bir de tavşan avlamışlar. Kurt demiş ki böl bakalım demiş şunu. Arslan
payımızı.
Kurda payımızı böl demiş. Kurt da öküz demiş arslanıma yakışır demiş. Geyik bana yeter demiş. Tavşan da tilkinin demiş. Burada ben varken demiş sen ben ne oluyor demiş arslan. Pençesini vurunca kurdu yıkmış yere. Kan içinde kalmış tabi kurt. Ölüm şeyine düşmüş. Tilkiye demiş sen böl bakalım. Tilki demiş ki öküz arslanımın kuşluk yemeğidir. Geyik öğle yemeğidir. Tavşan da akşam yemeğidir demiş. Sen bu adil paylaşmayı nereden öğrendin demiş. Şu yatan kurdun halinden demiş tilki de. Şimdi Hüseyin Paşa'nın akıbetini görünce karşı çıkmak pek mümkün değil, kolay değil.
Yokluk alemine gitmek.
Tabii neticede bu geçilecek. Eğer en küçük bir bu tip hadiselerde, hareketlerde en küçük bir ihmal onun asıl o zaman felaketle neticelenmesine sebep olur. Yani burada Yavuz Sultan Selim Han'a hak vermemek mümkün değil. Yani devlet adamlığında neticede 100.000 kişilik bir ordu yürütüyorsunuz. Onun geri dönmesi, onun isyanı artık bu devleti daha sonra büyük ideallerin adamlarını bu idealleri gerçekleştirmekten men edecek hususiyetlerdir. O sebeple kararlılık gerçekten çok önemlidir. Ve biz bunu Yavuz Sultan Selim'de bir hakkın en uygun şekilde uyguladığını ve gerçekleştirdiğini görüyoruz. Çölde tabii çok sıkıntılı bir yolculuk oluyor. Yerine göre gündüzleri dinleniyorlar, yol alıyorlar, geceleri yol alıyorlar, dinleniyorlar. Çok sıkıntılı bir yolculuk. Burada Yavuz Sultan Selim'in bir menkıbesinden de bahsedilir.
Evet. Belki de bu çölü geçilir hale getirilen menkıbe budur belki. Belki zahiri şartlarda gerçekten çok zor.
Evet. Ya bu menkıbeyi ana tarih kitaplarında göremedim ben. Ancak menakıp namelerde anlatılıyor ve de geniş bir şekilde hemen hemen pek çoğu bunu yazıyorlar, naklediyorlar. O sebeple seferin başlangıcından itibaren ki hareketlere de gördüğümüz zaman bunun muhtemel olduğunu anlıyoruz ve biliyoruz. Yine böyle çölün en sıkıntılı bir zamanında ordu yol alırken Yavuz Sultan Selim Han birden atından iniyor ve yaya yürümeye başlıyor. Şimdi padişah attan inince artık hiç kimsenin atta yolculuk etmesi mümkün değil. Herkes piyade bir hale geliyor ve yolu yürümeye başlıyorlar. 5 dakika, 10 dakika, yarım saat. Yaşlı insanlar var. 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında ilim adamları var. Düşen, kalkan, zorlukla hareket etmeye başlayan Selim de binmeyince Selim Han diyorlar ki birisi söylesin. E kim söyleyecek padişaha at bin diye? Karşıda da Selim Han.
Kim diyebilir?
Şimdi işte o zaman Kemal Paşazade'den rica ediyorlar hocası. Ve Kemal Paşazade Selim Han'ın yanına geliyor. Diyor ki sultanım herhalde Kahire'ye tek başınıza varmaya kararlısınız diyor. Yani bu şekilde giderseniz çölü sizden başka aşan olmayacak. Galiba tek başınıza gideceksiniz. Tabii söz var kese savaşı, söz var kestire başı demişler ya. Evet. Söz var ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Gerçekten sözü söylemek bir sanat, bir ifade. İşte alimler bunu çok güzel yapıyorlar. Kemal Paşazade böyle söyleyince Selim Han ona yavaşça dönüyor ve diyor ki önde Peygamber Efendimiz yaya giderken ben nasıl ata binebilirim? Kalp gözüyle o zaman anlaşılıyor ki kalp gözüyle Peygamber Efendimiz'i önde giderken görüyorlar. O sebeple bu ordunun öncüsü, ordunun mihmandarı Peygamber Efendimiz'di diye ifade edilir. Ordunun asıl komutanı bu şekilde ifade ederler. Tabii o zaman Kemal Paşazade de susmak zorunda kalıyor. Ve bir müddet sonra bu görüntü kaybolunca Selim Han atına biniyor, askerler de biniyorlar. Ve 15 Ocak Perşembe günü görülmemiş yağmurlar yağıyor. Hatta o bölgedekiler 100 yıldır böyle yağmurlar yağdığını biz görmedik diyorlar. Her taraf suya kanıyor ve asker çok büyük bir rahatlık hissediyor bundan ve çölü biraz daha rahat bir biçimde geçiyorlar.
Zemin sertleşiyor değil mi?
Yürüyüş tabii, tabii. Konusunda.
Zaten rüyayla davet edildikleri için o meşhur.
Onun için söyledim seferin başlangıcından itibaren bu tip hadiseler olduğundan çok şaşırmamak lazım. Yani evet. Olabilme ihtimali bunların çok yüksek. Seferin başlangıcı, sonundaki gelişmeleri, bütün bunlar bu hadiseleri muhtemel kılıyor. Bazı hadiseler vardır, acaba dersiniz olur mu olmaz mı? Hadise oraya yakışmaz, oraya uymaz. Ancak biz daha Mısır seferinin ilk başlangıcından itibaren olayları gördüğümüzde bu hadiselerin de onu mütemmimi, tamamlayıcısı, yani tam yerinde olduğunu ve olabilirliğini, olabilecek olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
Bir de seferin başlangıcında Mescid-i Aksa'ya ve o mübarek yerlere gitmesi,
dualarda bulunması, evet.
Bir tevekkül olarak.
Evet, Selim Han bu şekilde çölü geçtikten sonra Han-ı Yunus ve Salihiye oraya geçip Kahire'ye doğru yaklaşıyor. Bu arada Tomanbay neler yapıyor? Ona da kısaca değinecek olursak, Tomanbay artık bu savaşı nihai bir savaş. Yani Mısır'ın ya devamı ya tamamı manasına geldiğini, Memlük Devleti'nin ya son bulacağını ya yaşayabileceğinin bilincinde. Dolayısıyla neyi var nesi yoksa bütün çıkarabileceği vurucu gücünü, her şeyini topluyor. Yaklaşık 50-60 bin kişilik çok kuvvetli bir ordu meydana getiriyor. Selim Han'ın geleceğini de bildiği için bu tarafa Avrupalılarla ilişkilere geçiyor ve 200 tane top tedarik ediyor. 200 top alıyor. Ve bu topları Kahire'nin hemen banliyosu sayılan Ridaniye'de El-Mukaddam Dağı'nın önüne yerleştiriyor. Selim Han'ın muhtemel olarak gelebileceği nokta bu. Oraya bu topları kurdurtturuyor. Ki Selim Han da zaten oradan doğru gelecek. Fakat toplar çakılı toplar. Sadece Selim Han'ın yönüne doğru atış edebilecek toplar.
Tek noktaya atış.
Tek noktaya. Yani müteharrik değil. Sağa ve sola döndürülemiyor bu toplar. Ancak 200 tane top almış. Hemen hemen geleceği yolu tamamen kapladığını da görüyoruz biz. Böyle bir durum söz konusu Tomanbay'da.
Ama tecrübeleri de yok herhalde kullanımda olsun.
Ya mutlaka onlardan insanlar almışlardır bu konuda. Kullanabilecek şeyleri mutlaka vardır. Ya kendilerini bu konuda kısa zamanda yetiştirdiler veya onlardan adamlar kullandıklarını anlıyoruz. Neticede bu topları alanlar herhalde kullanacaklar. Böylece ilk defa Osmanlı'ya karşı bir top kullanıldığını, ama burada dikkati çeken husus onların toplarının çakılık olmasına karşılık Osmanlı toplarının müteharrik. istediği gibi hareket ettiriliyor, istediği yöne çevriliyor, istediği gibi ateş ediliyor. Bu da Osmanlıların Avrupa toplarından ne kadar ileri olduğunu, teknolojisinin çok açık ve net bir göstergesidir. Yani teknoloji dünyada o anda bir numara Osmanlı. İşte Avrupa'nın en iyi silahlarını alıyorlar, aldıkları silahlar bu. Bunun bir gösterdiği mana da böyle anlamalı.
Osmanlı'nın bilime verdiği değeri zaten dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk havan topunu bulmasıyla
keşfetmesi tabii İstanbul'un fethi esnasında. Selim Han 17 Ocak'ta Kahire'ye yakın Salihiye kasabasına konduğunda Memlüklerin bu harp vaziyetini öğreniyor. Bu harp vaziyetini, Tomanbay'ın hazırlıklarını öğrenmiş oluyor. Ve o sebeple ordusuyla Ridaniye'ye doğru yaklaştığında, Ridaniye geldiğinde akşam üzereydi. Normal olarak savaş ertesi güne sarkacak. Yani 23 Ocak akşamı Ridaniye'ye varıyor ve 24 Ocak'ta savaşın olacağı anlaşılıyor. Akşam üzeri varıyor ve geceleyin Memlüklü ordusunun arkasında El-Mukattam dağı yükseliyor. Geceleyin Selim Han 10 bin tane çok seçme askeriyle beraber, vurucu gücüyle beraber El-Mukattam dağını sabaha kadar arkadan dolanıyor ve sabahleyin Memlük kuvvetlerinin arkasına düşüyor.
Harp yani
müthiş bir harp siyaseti vur, stratejisi. Selim Han aynı zamanda gerçekten çok büyük bir mareşal, büyük bir harp adamı, stratejist. Yani o hali görüyor, biliyor ve El-Mukattam dağını dolaşmak suretiyle sabaha kadar düşmanın arkasına düşmüş oluyor. Şimdi bu durumda Memlükler bir noktada Selim'e karşı toplarını kullanamayacak bir vaziyete düşmüş bulunuyorlar. Aynı zamanda iki
ateş arasında
kalmış bulunuyorlar. Dolayısıyla da Memlüklerin durumu son derece nazik bir hale geliyor.
Yani daha önceden gidip gördüğü yerler mi ki böyle dolaşıp arkadan onları araya almak? Bu da müthiş bir şey geldi.
Ben daha önce tabii gidip gördüğü noktasında bilemeyiz ama netice itibariyle onların bütün coğrafi durumlarından, hallerinden haberdarlar, biliyorlar çizimleri, diğer bütün istihbarat bilgileri, her şeyi geliyor Selim Han'a. Onları bilmemesi zaten mümkün olmaz. Osmanlı ordusu savaşa...
Hocam girmeden isterseniz bir ara verelim.
Peki.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler.
Bir küçük uçak, derdine bağlamış ibri şimri.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Programı Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgül Bey hazırlıyor. Hocam, birinci bölümden Yavuz Sultan Selim Han ve Mısır Seferi'ne girdik. Ridaniye Savaşı'nı tam başlarken kesmiştik. Buyurun hocam, söz sizde.
Şimdi bahsettiğimiz gibi Selim Han düşmanın arka tarafına, Memlüklerin arka tarafına düşmüş oldu. Bu sebeple Osmanlı ordusunun Memlüklere doğru bakan yüzünde merkezde Sinan Paşa, Vezir-i Azam Sinan Paşa yer alıyor. Sağ kolda Anadolu birlikleri, Şeyh Suvaroğlu Ali Bey, Adana askeriyle beraber duruyor. Sol kolda da Rumeli askerlerinin başında ikinci vezir Yunus Paşa bulunuyor. Selim Han ise diğer 10 bin kişilik bir kuvvetle düşmanın arka tarafına sarkmış bulunuyordu. Osmanlı ordusunun geliş yönü ve manevra taktikleriyle beraber Memlüklerin toplarını kullanma imkanı bulunmuyor. Dolayısıyla da Osmanlıların önce toplarıyla ardından da hücumlarıyla beraber Memlükler ciddi olarak sarsılmaya başlıyorlar. Ciddi kayıplar vermeye başlıyorlar. Dolayısıyla Tumanbay yeni bir sistem geliştirmek istiyor ve özellikle merkezdeki kendi yanındaki bütün güçleriyle beraber bir anda Osmanlı ordusunun merkez birlikleri üzerine yüklenme kararı alıyor. Tumanbay'ın buradaki hedefi Osmanlı ordusunun merkezinde sandığı Yavuz Sultan Selim Han'ı ortadan kaldırmak ve Osmanlı'yı başsız bırakmak. Gerçekten onun yanında çok vurucu, en vurucu gücü ve en vurucu komutanları var. Yaklaşık 30 bin kişiyle beraber bir anda Sinan Paşa'nın bulunduğu merkeze çok şiddetli bir hücum gerçekleştiriyorlar. Orası da böyle bir hadiseyi beklemiyor. Bir anda savaş özellikle sağ ve sol kollar arasında cereyan ederken birdenbire bu nevi bir hücumu Osmanlı merkez kolu beklemiyor. Yavuz Sultan Selim'in de orada olmaması merkezi nispeten zayıflatmış durumdaydı. Bu sebeple Tumanbay ciddi manada başarı kazanıyor ve merkezine kadar ilerliyor. Sinan Paşa bizzat savaşa girmek zorunda kalıyor ve ölümcül yaralar alıyor. Hatta kendisini savaş alanından dışarı çıkartmak istedikleri zaman alemlere gölge salan padişah uğrunda can vermek iftiharımızdır. Biz buraya can vermeye geldik diyerek bunu reddediyor ve bozulmanın daha da büyük olmasına mani oluyor. Onun savaş alanından çıkmaması askerlerin daha bir gayretle savaşmasına sebep oluyor. Ardından Selim Han bu durumu gördüğünde yanındakilerle Tumanbay'ın üzerine şiddetli bir hücum yaptırdığı zaman Tumanbay geri çekilmek ve kaçmak durumunda kalıyor. Şimdi ancak Sinan Paşa ve özellikle de Ramazanoğlu Mahmut Paşa ciddi yaralar alıyor ve iki gün sonra Sinan Paşa şehit düşüyor. Osmanlı merkez kolunda ciddi manada bir hasar meydana geliyor. Buna rağmen tabi savaşın gidişatına bir etkisi olmuyor ve Memlükler ağır kayıplar vermek suretiyle geri çekiliyorlar. Ertesi gün yeniden baskınlarla savaşlar devam etse de artık Memlükler için nihai netice değişmiyor ve Tumanbay tamamen savaş meydanından çekilmek durumunda kalıyor. Böylece Osmanlılar Ridaniye Savaşı'yla ikinci defa Memlükleri ağır bir bozguna uğratmış bulunuyorlar ve Kahire yolu artık Osmanlılara açılmış oluyor. Kahire'ye yakın Bulak denilen mekanda Selim Han ordugahını kuruyor ve Kahire'ye girme hazırlıklarına başlıyor.
Evet.
Evet, böylece Selim Han'ın Kahire'ye, tabii Kahire'de nasıl bir neyle karşılaşacağını tahmin edemiyor öncelikle. O sebeple Vezir-i Azam Yunus Paşa'yı bir miktar askerle beraber Kahire'ye sükuneti sağlamak üzere gönderiyor. Ancak Yunus Paşa Kahire'ye girer girmez çok büyük bir müdafaa ile karşılaşıyor. Büyük saldırılarla karşılaşıyor ve hemen geri çıkmak zorunda kalıyor. Kahire o zaman yaklaşık 500 bin kişilik dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi ve Kahire'de Çerkez halkı, Urban halkı Osmanlı'ya karşı ciddi manada bilinçlenmiş durumda ve Kahire'yi tam manasıyla bir müdafaa hattı olarak hazırlamış durumdalar. Yani neler var neleri yoksa Osmanlı'ya karşı koyacakları anlaşılıyor. Bu Yunus Paşa'nın ilk giriş ve çıkışı bunu net bir biçimde ortaya koyuyor.
Çünkü onlar da Ridaniye'den başarısızlıkta sonuçlanınca böyle bir müdafaa şeyini herhalde planladılar. Yunus Paşa da şiddetli bir direnişle karşılaştı.
Evet, büyük bir direnişle karşılaşıyor ve ertesi gün bir Osmanlı askerleri bir kez daha Kahire'ye girdiği zaman bir sessizlik içerisinde, yani Kahire sanki sükunet bulmuş gibi, teslim olmuş gibi bir hareketin içerisine giriyor. Kabul ediyorlar çünkü daha fazla. Bunun üzerine Vezir-i Azam Yunus Paşa güya orada teşkilatı, idareyi ele almış oluyor. Ancak geceleyin büyük saldırılarla bu kuvvetleri çok ağır mağlubiyete uğratıyorlar. Ve çoğunu öldürüyorlar Osmanlı askerlerini. İşte bu büyük bir sıkıntı meydana getiriyor. Yani yaklaşık 2-3 bin kişinin öldürüldüğü ifade ediliyor. İşte bunun üzerine 3. gün Selim Han bizzat zırhını giyiyor ve Yeniçerileri tümüyle Kahire'ye sokmak zorunda kalıyor. İşte o esnada çok korkunç sokak savaşları meydana geliyor. Osmanlı askerlerinin üzerine evlerin damlarından taşlar, kızgın yağlar, ne bulurlarsa atmaya başlıyorlar. Ve geceleri Tomanbay 5000 kişiyle bu sokak savaşlarına iştirak ediyor Kahire'ye girip. Tomanbay da bizzat buna giriyor. Bunun üzerine artık Osmanlılar karşı çıkan herkesi öldürmeye başlıyorlar. Böyle bir durum karşısında. Ve 3 gün 3 gece bu sokak savaşlarının sürdüğü ifade ediliyor. Ve sonunda Tomanbay bir kez daha kaçmak durumunda kalıyor. Ve Osmanlılar da şehre tam anlamıyla hakim bulunuyorlar. Yani buradaki savaşlar gerçekten çok şiddetli savaşlardır. Ve zorla sanki ikinci kez Kahire ikinci bir savaşla, hatta üçüncü bir savaşla elde edilmiştir diyebiliriz biz netice itibariyle.
Evet. Selim Han Mısır'da uzunca bir süre kaldı. Öyle anlaşılıyor. Burada neler yaptı? Ne tür faaliyetlerde bulundular?
Şimdi önce tabii ilk iş Tomanbay'ın yakalanışı. Yani Tomanbay'ın ne olduğu. Çünkü Tomanbay ele geçmedikçe Mısır'ın ve Kahire'nin tam anlamıyla Osmanlılar eline geçeceğine artık bu durumda söylemenin imkan ve ihtimali yok. Çünkü Tomanbay'ın şahsında Mısır Osmanlılara karşı en büyük cepheyi açmış durumda. Onu o dışarıda olduğu müddetçe her an Osmanlı'ya sıkıntı vereceği belli bir şey. İkincisi, Osmanlılar çekildiği andan itibaren Tomanbay yeniden çok büyük güçleri etrafına toplayabilecek. Ya o sebeple Mısır'a hakim olabilmek için önce Tomanbay'ın yakalanması gerekiyor. Bu sebeple Tomanbay'ın üzerine büyük kuvvetler sevk ediyor Selim Han. Güçlerini hemen hemen tamamen bir iki defa daha bu kuvvetlerin karşısına çıksa da en sonunda Buhayre bölgesinde Nil'i geçmek üzereyken Tomanbay yakalanıyor. Yakalanıyor ve Kahire'ye getiriliyor. Tomanbay gerçekten Selim Han'ın Ridaniye'de karşılamasından itibaren bu yakalanıncaya kadar geçen süre içerisinde, yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde son derece cevval, kudretli, hareketli ve de savaşçı bir yapıda olduğunu, yiğit birisi olduğunu göstermiş oluyor Osmanlılara ve de Selim Han'a. O sebeple Selim Han kendisini çok takdir ediyor. Hatta affetmeyi düşündüğü ve Mısır'ın başına vali olarak tayin etmek istediği ifade ediliyor. kendisiyle sohbetlerde bulunuyor. Bir hükümdar gibi yanına taht kurduruyor, onunla beraber oturuyor, konuşmalar yapıyor. Hatta bu konuşmalarda Toman Bay çok da şiddetli, yani konuşurken Selim Han'a karşı belki de normalin üzerinde biraz ağır ifadelerde de bulunduğunu, Selim Han'ı tazik eder tarzda veya onu bir takım hareketlerinin yanlış olduğunu ifade eder tarzda konuşmalarda bulunuyor Toman Bay. Yani Selim Han ise onu öncelikle cesaretini ve yiğitliğini övüyor. Neden üzerimize yürüdünüz diyor Toman Bay. Yani üzerimize yürümenize bu denli sevk eden neydi diyor. Selim Han ona, benim diyor ilk başlangıçta Mısır üzerine gibi bir niyetim yoktu. Ancak diyor Kansu Gavri'nin hareketi buna sebep oldu. Ben Şah İsmail üzerine giderken o yolumu kesmek durumunda kaldı ve üzerine yürüdüm. Toman Bay'ın şeyi üzerine, ancak siz de diyor benim elçilerimi öldürdünüz diyor. Onu ben öldürmedim diyor. İşte o zaman Toman Bay adamlarımı öldürdü diyor. Adamına sahip çıkamayan bir hükümdar mı olur diyor. Yani sen nasıl hükümdarsın? İki tane adamına sahip çıkamıyorsun, elçilerini öldürüyorlar. O zaman böyle hükümdar mı olur diye bu defa Selim Han onu azarlayıcı bir ifade kullanıyor. Toman Bay, ya bu elemlerden, sebep olduğumuz elemlerden, kan dökülmesinden nasıl bunun hesabını vereceksiniz diye söyleyince, işte Şah İsmail'e siz Anadolu'yu bırakacaktınız, onunla anlaşmanızı ortaya çıkartın, ona göre konuşalım diye bir cevap veriyor. Bu defa Toman Bay Selim Han'a, siz diyor bizi toplarınızla yendiniz, silahlarınızla yendiniz. Yani yoksa normal bir savaşta bizi yenemezdiniz, biz sizi yenerdik diye kendi güçlerini Selim'in silahlarına şeyip atıfta bulunup kendilerinin daha cengaver olduklarını vurgulamak istiyor. Selim Han da hilafet merkeziyiz, halifeliğe sahibiz diyorsunuz. Daha düşmanın topuyla, silahıyla silahlanmanın ne demek olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Siz böyle mi İslam'ı koruyacaksınız? Böyle mi halifeliği koruyacaksınız? Böyle mi dünya Müslümanlarına sahip çıkacaksınız? Diye bu defa onu azarlayıcı tarzda bir ifade kullandığı görülüyor. Yani mertlik, düşmanın silahıyla karşı tarafın silahlanacaksın. Dünyada en iyi silahlar sende bulunacak. Öyle değil mi? Her şeyin bir alternatifi vardır ama gücün alternatifi yoktur denir. Yani ben mertim, ben daha sıkı dövüşürüm. Yok artık, bugün de silahların, kavgaların nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz.
Meşhur bir söz vardır, hüküm galibindir diye.
Evet.
Yani gücün varsa karşında kimse duramaz, yoksa yokluk denizi.
Bütün bu konuşmaların neticesinde, yani buna rağmen Selim Han'ın belki onun böyle konuşmasından da etkilenmiş olabilir. Toman Bay'ı affetmek düşüncesinde olduğu ve az önce söylediğim gibi Mısır tahtına belki bir Osmanlı valisi olarak veya kendisine tabi bir halde bırakmak istediğini düşünüyoruz. Yani öyle olduğu anlaşılıyor kaynaklarda. İşte bu durumu anlayan devlet adamları Selim Han'a kesinlikle şayet Toman Bay'a verilecek olursa Mısır elimizde durmaz, mutlaka isyan eder ve bizi yeniden uğraştırır diye ifadede bulunmaya başlıyorlar ve Selim Han'ı Toman Bay'a karşı kışkırtıyorlar. Aslında burada Osmanlı devlet adamlarından ziyade bunu Memlük devlet adamları daha çok yapıyor. Yani Canberde Gazali, Osmanlı artık tabiiyetine girdi, Hayır Bay, bunlar Toman Bay'ın kesinlikle kabul etmeyeceğini, Osmanlı hakimiyetini ve mutlaka Selim Han'ın bölgeden çekilir çekilmez isyan edeceğini ona söylüyorlar. Bu esnada tabi bu geçen bir 15-20 günlük süre içerisinde bazen Toman Bay ile Selim Han beraber cumaya çıkıyorlar. Cuma namazlarına gidiyorlar. İşte o esnada halkın da Toman Bay'a çok büyük bir sevgi gösterdiğini görüyor Selim Han. Toman Bey'i alkışlıyorlar. Toman Bey'e büyük sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. İşte bu durumlar devlet adamlarının o görüşleriyle birleşince Selim Han da buna inanıyor. Yani böyle bir halk Toman Bey'i rahat bırakmaz. Toman Bey de böyle bir halkın böyle bir sevgiyi arkasına aldığı zaman o da rahat durmaz. Yani bu net bir şekilde görülüyor ve Selim Han Toman Bey'i Şeyh Suvaroğlu Ali Bey'e teslim ediyor.
Meşhur yokluk denizi.
Burada meşhur yokluktan ziyade neden Şeyh Suvaroğlu Ali Bey'e teslim ediyor diye herhalde bir soru gelmesi daha doğru olurdu. Şeyh Suvaroğlu Ali Bey çünkü netice itibariyle bir cellat değil. Osmanlı Öncü Kuvvetleri Komutanı ve en son Dulkadır ülkesinin Sancak Bey'i beyliğine tayin edilmişti. Şeyh Suvaroğlu Ali Bey'e neden teslim edildi? Çünkü Fatih dönemine bir geriye gidelim. Fatih döneminde Memlüklerle Dulkadır oğulları savaş yaparken Fatih Şeyh Suvar Bey'i destekliyordu. Ve Şeyh Suvar Bey'den desteğini çekince Memlükler bir savaşta Şeyh Suvar Bey'i hayatına dokunulmamak kaydıyla teslim aldılar. Ancak böyle bir söz vermelerine rağmen Kahire'ye götürüp üç oğluyla beraber Züveyle kapısında asmışlardı. İşte onun oğlu olan Şeyh Suvar oğlu Ali Bey, o Şeyh Suvar Bey'in oğludur Ali Bey, Fatih ona teslim edince o da Toman Bey'i Züveyle kapısında asarak babasına yapıldığını karşılığını almış oluyor. Züveyle kapısında Toman Bey'i asıyor. Yani Şeyh Suvar Bey'e vermesinin temelinde yatan neden bu. Babasına karşı yapılan hareket. İşte bu andan itibaren, bu tarihten itibaren Osmanlıları Mısır'a gerçek manada hakim olmuş diyebiliriz, kabul edebiliriz. Mısır seferinde, bu seferde büyük başarıları görünen Yunus Paşa'yı Selim Han Mısır valiliğine getiriyor ve Mısır'da pek çok sizin bahsettiğiniz gibi neler yaptı diye Mısır'ın teşkilatını kurmak konusunda çok ciddi kararlar alıyor ve faaliyetlerde bulunuyor. Uzunca bir süre kalıyor Selim Han Mısır'da. Osmanlı donanmasını Mısır'a getirttiriyor. İskenderiye'ye. Orada Memlük donanmasını daha da güçlendiriyor. Çünkü artık Mekke Osmanlıların deniz kıyı şeridi daha da büyüdüğü için o bölgede güçlü bir donanmanın mutlaka bulunması gerektiği anlaşılıyor. O sebeple donanmaya büyük bir ağırlık veriyor. Mısır'ın tarihi yerlerini geziyor. Tamir edilecek, imar edilecek yerlerini imar ettirmeye çalışıyor. Özellikle tarihi mekanlarını, mesela Hazreti Ömer zamanında Mısır fethedildiğinde bölge valisi Amr bin As Hazretleri bir cami yaptırmıştı. O camiyi ziyarette bulunuyor. Oradaki eserleri görüyor. Sonra Mısır'da Türk valisi Tolunoğlu Ahmet tarafından yaklaşık 120 bin dinar harcanarak yaptırılan camiyi geziyor ve ziyaret ediyor. Yine Selim Han'ın dikkatini çeken önemli yapılardan biri Eser Camii ve Medresesi. Bu da 969'da Fatimiler tarafından yaptırılmış. Memlükler döneminde de çok büyük tamir ve ilavelerle muazzam bir hale gelmiş bir cami. Onu ziyarette bulunuyor. Firavunlardan kalma ehramlara da ilgisiz durmuyor. Oraları görüyor. Hatta çok eski tarihe vakıf insanları buldurmak suretiyle onlar hakkında bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. Selim Han Mısır'dayken çok önemli iki gelişme daha ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Oruç Reis'in tabiyetini arz etmesidir. Oruç Reis malum Barbaros kardeşler diye meşhur bir aile. Bu ailenin atası Oruç Hızır, daha sonra Hızır Barbaros adını alacaktır. Bunlar Selim Han'ın kardeşi Korkut'u destekliyorlardı. Korkut'u destekledikleri için Selim Han tahta çıkınca korkularından kaçtılar, uzak durdular. Ancak Selim Han artık Mısır'ı da alınca, buraya hakim olunca artık Selim Han'ın hizmetine girmek istediklerini beyan ettiler ve bir adamlarını Selim Han'a gönderdiler. Muhtemelen bu Kurdoğlu Muslihiddin Reis gönderdiler, geldi ve Selim Han'a onların selamını getirdi, tabiiyetlerini arz etti. Bu durum Tunus ve Cezayir mıntıkasının, yani Barbaros kardeşlerin hakim oldukları noktaların Selim Han'a tabiiyeti manasına geliyordu. Dolayısıyla Osmanlılar Afrika kıtasına doğru ulaşmış oluyorlardı böylece bir taraftan da kıyılarına.
Şimdi hocam giriş yaptınız ama bu konu öyle hemen geçiştirmek istemeyiz yani. Barbaros Hayrettin Paşa'yı hasreten bir program olarak isteriz. Çünkü bir devleti getirip sunmak herkesin harcı değil herhalde.
Onu geniş bir şekilde anlatırız. Herhalde vakit daralıyor diye evet, de öyle evet. Yapıyorsunuz. İkinci bir noktayı da şöyle söyleyelim buradaki gelişme. Mekke ve Medine'nin tabiiyeti meselesi.
Evet.
Mekke ve Medine Şerif'i, Şerif Ebul Berekat'ın oğlu, Ebul Berekat oğlu Ebu Nüme'yi gönderiyor Selim Han'a. O da Selim Han'a bağlılığını, tabiiyetini arz ediyor ve Mekke ve Medine'nin anahtarlarını ve mukaddes emanetleri gönderiyor. Ebu Nümey bunları getirip Selim Han'a arz ettiğinde Kabe'nin anahtarlarıyla beraber Selim Han çok duygulanıyor, çok seviniyor. Ve işte orada o süpürge gelen eşyalar arasındaki süpürgeyi başının üzerine koyuyor. O sebeple sorguçlarındaki o süpürge işareti Mekke ve Medine'nin hizmetkarı, hadimliği manasını ifade ediyor. Dolayısıyla Ebu Nümey'e de, belki Ebu Nümey böyle bir şeyi aklından geçirmiyordu, Ebu Nümey'e çok hürmet ediyor. Kendisine çok hediyeler veriyor. Birkaç gün orada tutuyor ve babasına da pek çok hediyelerle kendisini son derece memnun ederek geriye yolcu ediyor. Dolayısıyla herhalde bu konularda haftaya devam edeceğiz diyeceksiniz.
Evet, yani böyle kıymetli iki muhteşem olay.
Evet.
Yani mukaddes emanetlerin bize gelmesi, ayrıca halifelik de geliyor, öyle anlaşılıyor. Birkaç kelam daha alabiliriz hocam. Yani son dakikalarımız ama.
Evet, burada tabii şey çok mühim. Yani Mekke ve Medine'nin Osmanlı'ya katılmış olması çok mühim ve burada Selim Han'ın sevinci çok yüksek. Bu Hicaz bölgesi Osmanlı'ya katıldığı zaman Piri Mehmet Paşa buraya bir hakim göndermek, vali göndermenin iyi olacağını ifade ediyorlar. Çünkü bir büyük, bugünkü manada çok büyük bir devlet Osmanlı toprakları, Osmanlı hakimiyetine girmiş bulunuyor. Buraya bir hakim, vali tayin etmek meselesi divanda görüşüldüğü zaman Selim Han'ın şu sözleri Osmanlı'nın bu bölgeye bakışının çok önemli bir nişanesidir. Diyor ki, yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam'ın dini ortaya çıkalı 900 yıldan fazladır. 900 yılı geçmiştir. Mekke-i Muazzama ve Medine Münevvere Hazreti Peygamber'in tahtgahıdır. Onun merkezidir. Bu zamana kadar dışarıdan onlara hakim gönderilmiş midir? Mekke ve Medine padişahları kainatın efendisinin şerefli çocuklarının ellerindedir. Ben onların ellerinden onu nasıl alabilirim? Bu mümkün müdür? Sonra ben o memleketlere asker çekip gidip almadım. Onlar tam bağlılık, güzel edep ve lütuflarından bana itaat, iyilik ve olgunlukla bağlanıp hürmet gösterdiler. Bu şerefin mükafatı bana yetmez mi? Hak Teala'nın lütuf ve ihsanlarındandır ki Mekke ve Medine'de bayram ve cuma günleri hutbelerde adım anılmaktadır. Bunun için gece gündüz yüce Allah'a şükür ve senalar etsem azdır. Bu mutluluğu bütün dünya padişahlığına vermem. Yani işte Selim Han'ın şimdi Mekke, Medine, Hicaz, Haremeyn bakışı gerçekten şu ifadelerde ne kadar kendisini gösteriyor. Bu evet. Sevginin ben oraya bir hakim, vali göndermekten utanırım. Onların elinden böyle bir görevi almaktan haya ederim. O sebeple Mekke ve Medine şerifleri oranın hakimi olarak Osmanlı'ya bağlı olarak devam ettirmişlerdir. Osmanlı onların duasını en büyük kıymet, duasına kavuşmalarında en büyük şeref addetmiştir diye söyleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar dilerim.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımda Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi ulaştırdı ve ben Deniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.